Hatıralar.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci, ana kumanda masasında bize yardımcı olan arkadaşımız Serhat Yapıcı ile beraber bütün radyo çalışanları adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, eski hatıralar deyince eski İstanbul hayatı hepimizin alakasını çekiyor. Eski İstanbul hayatında da eskilerin yedikleri, içtikleri, belki biraz da günümüzle bağlantısı olduğu için çok kişinin alakasını çekiyor. Onun için bu hatıralardan zaman zaman sık bahsediyoruz. Bahsettiğimiz bu hatıralar da alaka çekiyor. Enginar mesela, bugünümüzde çok kişinin bilmediği, yemediği enginar vaktiyle İstanbul sofralarının vazgeçilmez unsurlarındandı. Çok iltifat edilirdi enginara, karaciğer dostu. Enginardan laf açtıktan sonra da arkasından mutlaka bakla gelirdi. Enginar denince akla bakla gelmek lazım. Bu iki sebze Laurel Hardy gibi pek sıkı fıkı iki sebzedir. Doğrusunu söylemek gerekirse baklalı enginar veyahut enginarlı bakla mevsim yemeklerinin en nefisidir. Yalnız ağzının tadını bilenler enginarlı baklayı ekmeksiz yerler. Çünkü ekmek bu nefis yemeğin lezzetini kaçırır. Bakla nasıl olsa ekmeğin yerini tutar. Birinci Cihan Harbi'ne yetişenler bakla unundan yapılmış ekmeğe mideleri alışık olduğu için bunu pek yadırgamazlar diyor Ragıp Bey, Ragıp Akyavaş. Süpürge unundan ekmek yendikten sonra bakla unundan ekmek haydi haydi yenir. Baklalı enginarı yedikten sonra ultra bir lezzet ve nefaset temin etmek isteyenlerin bu yemeğin peşinden muhallebi yemesi lazım. İstanbul hanımlarının ellerinden çıkma muhallebi yemesi, onu unutmaması lazımdır. Şu ciheti de hemen ehemmiyetle arz etmek lazım ki enginarlı baklanın üzerine dereotu koymayı ihmal etmemek lazım. Birçoğunun zannettiği gibi dereotu bu yemekte bir süs değildir. Baharlı olduğu için iştahı arttırır. Bundan başka zengin bir vitamin kaynağıdır. Bakla aziz dostu enginar gibi sonradan olma, deve dikeninden çevrilme değildir. Çok eski tarihlerden beri bilinir. Menşei ta Truva'ya kadar dayanıyor. Hatta Truva harabelerinde kuru bakla tanelerine bile tesadüf olunmuştur. Ragıp Bey, o harabelerde yaptığım bir seyahatte alkoloklardan tuhaf bir hikaye işitmiştim. Eski Mısırlılar insanın öldükten sonra ruhunun baklaya geçtiğine inanırlarmış. Bu sebepten bakla yemekten çekinirlermiş. Hatta tarlasından bile geçmezlermiş. Ruh bu. Kim bilir baklaya geçtiği gibi benzetmek gibi olmasın hıyara da geçebilir. Bu itikat Mısır'dan Romalılara ve o yoldan da Avrupalılara geçmiş. Bunu benimseyenler ne tuhaf değil mi? Akıllı uslu zannedilen saçlı sakallı eski Yunan filozoflarıdır. Avrupalılar Hristiyan dinine girdikten sonra bu manasız itikadı bırakmışlar ama bazıları kendilerini bu kuruntudan kurtaramamışlar. Hamdolsun Şark'ta bu deli saçmasına inananlar yoktur. Türkler gibi Araplar da İranlılar da baklayı hep seve seve yeriz. Keyfinize bakın. Hele Mısır'da bakla esas gıdadır. Felafil, ful, bakladan bin bir çeşit yiyecekler yapılır. Fava yapılır, bakla haşlanır. Hatta Mısır'da halk hikayelerinin çoğunda bakla geçer. Biz belki bir baklayı unuttuk. Çok kişi bu çok kıymetli. Çünkü yeşil ne kadar artarsa bir sebzede o kadar faydalıdır diyorlar. Biz bu baklanın şeyini unuttuk ama tabirlerimizde vaka yaşıyor. Ne hakla 35'e bakla, bakla 35'e çıkmış da 35 kuruşa çıkmış da adam şaşırmış, bakla da 35 kuruş olur mu gibisinden. Şimdi de bakla ucuz bir şey değildir. Kolay bulunmaz. Bulunduğu zaman da bulunanlar da çok zaman geçmiş, pörsümüş olurlar. Şöyle taze bakla olduğu zaman insanın aklına o sası tadı gelir. Zeytinyağlı pişip üzerine dereotunu döküp yemek lazım. Manisa Belediyesi sebzecilerde gördüğü sapı 20 santimden uzun olan pırasaların saplarını kestiriyormuş. Belediye memurları bu maksatla halleri dolaşıp ölçüye uygun olmayan pırasa satanlardan para cezası alıyorlarmış. Şaşkına dönen sebzeciler emir emirdir demişler, pırasaların kuyruklarını uçurmaya başlamışlar. Pırasa dedik de aklımıza geldi. Manisa'da pırasanın başına gelenler vaktiyle İstanbul pırasalarının da başına gelmişti. Ragıp Bey anlatıyor. Selimiye Kışlası kumandanı merhum Ali Şamil Paşa, Fahri Belediye Reisliği yapardı Üsküdar'da. Sabahları faytonuna biner, Kadıköy'ün sebzeci dükkanlarının önünde dururdu. Arabacının yanında oturan, kerli ferli, sırma cepkenli uşağına, sapları kendi tayin ettiği ölçüye uygun olmayan pırasaları doğratıp attırırdı. Şamil Paşa Bedirhan Bey, ailesinden yalnız pırasalara musallat olmakla kalmazdı. Çarşı pazar fırınları da ziyaret ederdi. Ekmekleri birer birer tarttırırdı. Muayyen tartıdan noksan olanları kimsenin gözüne bakmazdı. Müsaade eder hemen oracıkta fakir fukaraya dağıtırdı. Artanını da uzak mahallelerde oturan fakirlere gönderir, hayır dua alırdı. Paşanın heybetinden, itiraz temiz tanımayan nüfuzundan çekinir kimse ağız açamazdı. Meşhur darbi meseldir. Zora beylerin bir selam borcu varmış. Zor kapıdan girerse kanun bacadan kaçarmış. Ben yaştaki eski Kadıköylülerden bugün hayatta olanlar paşa merhumu tanırlar sanırım diyor Ragıp Bey. Göğsünü kaplayan kır düşmüş sakalı, heybetli endamı, üniforması, sırma kordonuyla gözümün önüne gelir. Hele bir tarafını hafifçe aksayarak yürümesi kendisine ayrı bir yiğit tavrı verirdi. Paşa kol ağalığında yani ön yüzbaşı iken Plevne'ye iştirak etmiş. Gazi harp malullerinden idi. Merhumun o devrin müesseselerinden olan hafiyelikle bir münasebet işitilmemişti. Onun için halk onu severdi. Yalnız bir parça zorbaydı, aman zaman dinlemezdi. Kadıköy'ünde Söğütlü Çeşme hamamının yanında kocaman bir de konağı vardı. Paşa öylesine zorbaydı ki adıyla sanıyla Anadolu Demiryolları Müdür Umumisi, sarayda hatırı sayılan her tarafta sözü yürüyen Mösyö Hügnen bile banyo trenleri konağın önünden geçerken paşa rahatsız olmasın diye süratlerini kestirmek mecburiyetinde kalmıştı. Culus donanmalarında, yani Sultan Abdülhamit'in tahta çıktığı tarihin yıl dönümlerinde herkes evlerini süslerdi. Buna donanma denirdi. Bu donanmalarda şartlı hemşerileri konağının önünde toplanırlar, şark oyunları oynarlar, sabahlara kadar limonata şerbet ibadullah'a dağıtılırdı. Selimiye bandosu da gelir, terennüm saz olurdu. Hemşerileri milli havalarla hoplayıp zıpladıkça Şamil Paşa'nın da ayranı kabarır, takıma bile girdiği olurdu. İkbali çok devam etmedi Ali Şamil Paşa'nın. Fahri bir belediye reisi. Bir yol yaptırma meselesinden dolayı Şehremini Rıdvan Paşa ile araları fena halde açıldı. Şehremin İstanbul Belediye Başkanı demek. Bir gün, şimdi Erenköy Kız Lisesi olan köşkünden dönen Rıdvan Paşa trenden inerken tabancayla vuruldu. O zaman beyler, paşalar normal trenle vapurla gider gelirlerdi. Ayrı makam arabaları falan yoktu. Bu vaka üzerine gerek İstanbul'da gerek vilayetlerde ne kadar bedirhani varsa hepsini Sultan Abdülhamit uzak yerlere sürdürdü. Suikastin mürettibi olarak görülen Ali Şamil Paşa da son günlerini büyük bir sefaret içinde Trablusgarp zindanlarında geçirdi. Bedirhanlar Cizre, Kuzey Irak'ta yaşayan eski Cizre beyleridir. Osmanlı Devleti'nin ayaklanmalarıyla meşhurdur. O sebeple devlet her zaman Bedirhan beyleri göz hapsinde tutmuştur. Evet, Ali Şamil Paşa Trablusgarp'e sürüldü. Pırasalar da katliamdan kurtuldu. Değerli dinleyiciler, şarkın hususiyetlerinden birisi de tatlıya düşkün olmasıdır. Düğünlerde tatlı yenir. Mevlid cemiyetlerinde tatlı dağıtılır. Cenazede lokma dökülür. İfrar sofraları tatlıyla bezenir. Bayramlarda tatlı yapılır. Her merasimin, her milli günün, dini günün bir tatlısı vardır. Şeker hele hanımlarımızın ağzından hiç düşmez. Sevdiklerini şekerim diye tatif ederler. Şeker edebiyatımıza, yazılarımıza bile girmiştir. Mektuplarımıza biraderi azizim, şekerden lezizim diye başlarız. Bir kadını methederken şeker gibi kadın, bir adamdan bahsolunurken şeker gibi adam diye överiz. Tatlı yemeli, tatlı konuşmalı sözü darbu meselimizdir. Meşhur bir söz daha var. İnsanın eti yenmez, derisi giyilmez, tatlı dilinden başka nesi var derler. Değerli dinleyiciler, tatlı takımlarımız içinde kuyumculuk sanatının şaheserleri bile vardı. Hele saraylarda, konaklarda çıkarılan öyle tatlı takımları vardı ki, incelik bakımından, zarafet bakımından hayran olmamak kabil değildi. Sultan 3. Selim'i tahta çıkarmak üzere İstanbul'a gelen Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa, Rusçuk'tan gelip ilk defa saraya girdiği zaman, kendisine mücevher işlemeli, altın işlemeli tatlı takımlarıyla saray tatlıcı başılarının, efendim, o Anadolu uşaklarının, o ince ruhlu tatlıcıların elinden çıkma gül kokulu, karanfil kokulu, envai baharatlı bir tatlı ikram etmişler. Ömründe ne böyle bir takım görmüş ne de böyle bir tatlı yemiş koca Alemdar Paşa. Rusçuk ayağını ama İstanbul terbiyesi başka. Takımların kendilerine hediye edildiğini zannetmiş. Evvela bir besmele çekmiş, iki parmağıyla billur kavanozdaki tatlıyı şifa niyetine sünnetlemiş. Ne var ne yok silmiş süpürmüş. Peşinden kendisine hediye edildiğini zannettiği kaşıkları Allah-u Teala ömrü şahaneyi müzdat buyursun. Yani Allah padişahımızın ömrünü arttırsın duasıyla cebine indirmiş. Eskiden gelen misafire şimdiki gibi şeker madden falan yok. Bir tepsinin üstünde çok güzel murabbalar, marmelatlar ikram edilirdi. Yanında gümüş kaşıklar, bir de içi su dolu bir bardak. Misafir kaşıkla alır, ondan yer, sonra kaşığı suyun içine koyardı. Alemdar Mustafa Paşa bunu ne bilsin, buna benzer başka hikaye de vardır. Adamcağız suyu da içecek zannetmiş, reçeli yemiş, suyu da içmiş, teşekkür ederim demiş. Bu eski İstanbul adetidir. Benim çocukluğumda da bu adete riayet edenler vardı tek tük de olsa. Alemdar Mustafa Paşa'nın bu saf hareketi, bu samimi hareketi Sultan Mahmud'un kulağına gidince gülmekten katılmış, takımlar paşanın olsun diye onlara hediye etmiş. Efendim vaktiyle bizde o fahir takımlara layık nefis tatlılar da vardı. En şahane tatlı lohuk denilen macundu. Birinci Cihan Harbi'nden sonra ortalıktan çekildi. Bu tatlının malzemesini hazırlayıp da saraya göndermeye sakız mutasarrıfı memurdu. Sakız adası o zaman bizim bir mutasarrıflığımızdı. Lohuktan başka bir de zümrüt renginde fıstık çevirmesi vardı. Müstesna bir sanat eseriydi. Sarayın son tatlıcı başılarından Mehmet Ali Ağa'nın yaptığı tatlıların şöhreti sefir süfera arasında bile söylenirdi. Bu tatlılar saraya mahsus olmakla beraber İstanbul'un nam vermiş şekerci dükkanlarında da bulunurdu. Seneler var ki bu nevi tatlılar hiçbir şekerci dükkanında görünmez oldu. Yerlerini alel acayip pastalara bıraktılar, çekilip gittiler. Türk şekerciliği eski nefasetini, eski ihtişamını maalesef kaybetti. Ağız tatlandırmak için adet yerini bulsun kabilinden şeker yiyoruz. Kastamonu uşaklarının içinde sanatın ruhunu bilen öyle şekerci ustaları vardı ki, sanat ve maharet tarafları şöyle bir tarafa dursun, nezaketleri, zerafetleri bakımından örnek insanlardı.
Yeah.
Değerli dinleyiciler, Ata tarihini bilmem okudunuz mu? Sayfeleri arasında Nurullah Ataç'ın babasıdır. Ata Efendi Enderun tarihini çok güzel anlatır. Sayfeleri arasında Osmanlı sarayına mahsus tam eski Alaturka bazı usuller, bazı adetler vardır. Yürümenin, oturmanın, kalkmanın, yiyip içmenin sarayca bir terbiyesi vardı. Kibar konakları bunların küçük bir modeliydi. Sultan 3. Ahmet zamanında kocası İstanbul'da sefir Lady Montagu var. Onun da meşhur mektupları arasında saray sofra terbiyesine ait çok renkli, çok cazip satırlara tesadüf olunuyor. Sofra terbiyesi, yemek terbiyesi bu konaklardan şehir evlerine intikal ederdi. Bu muhitten çırak edilenler de bu terbiyeyi, bu adetleri köylerine kadar götürürlerdi. İşte İstanbul terbiyesi demek bu demekti. Evlerine de bu nizamı vermeye çalışırlardı. Onun için terbiye saraydan İstanbul'a, İstanbul'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan bütün dünyaya yayılır derlerdi. Ragıp Bey anlatıyor, Ragıp Akyavaş. Konya'nın dağ köylerinden birine keşfe gitmiştim. Basit bir köy evinde misafir kaldık. Ev sahibimiz Hasan Onbaşı. O mütevazi evin içinde bize öyle bir sofra kurdu ki adamcağızın zevkine gösterdiği o intizama hayran oldum. Hasan Onbaşı'ya bu tertibi nereden öğrendin diye sordum. Bana şu cevabı verdi. Hakim Bey, İstanbul'da Yıldız'da askerlik ediyordum. Beni Müşir Şevket Paşa'nın hizmetine verdiler. Sofrada hizmet ederken öğrendim, her gördüğümü kaptım derdi. Eski Romalılar yemek odalarının muntazam, düzenli olmalarına çok itina ederlerdi. Zaten afı kafı yutan obur adamlardı. İştahlarını büsbütün arttırsın diye yemek odalarını heykellerle, çiçeklerle süslerlerdi. Evlerinin en müzeyyen, en süslü yerleri de buralarıydı. Bizde Tanzimat'tan sonra alafrangalığa heves edildi. Alaturka ihmal olundu. İkisini de beğenmediler. Hem alafranga hem alaturka vişneli kaymaklı olsun dediler. İkisinde de bir muvaffakiyet hasıl olmadı. Yemek yemek bir sanattır. Bazı cahillerde tesadüf edildiği oluyor. Bir garp lokantasında gürültüsüz, patırtısız, sakin sakin yemeğini yer. Kaşık ve çatalların hareketi bile duyulmaz. Ağız şapırtıları kulakları tırmalamaz. Sofrada aldığı tavır da dikkate şayandır. Sofra örtüsüne ağzını silmez. Kocaman lokmaları mantelli topa hartuş doldurur gibi ağzına tıkmaz. Yanaklarını futbol topu gibi şişirmez. Hele yangın yerine dönmüş ağzını gösterip karşısındakinin midesini deniz tutmuşa döndürmez. Bir edibimiz der ki, sofra bir mütarekedir. Bu esnada her türlü söz düellosu, hatta hararetli mübahase ve cidal, yani mücadele kesilmelidir. Aşçı ve garsonla kavga ve münakaşa sofranın zevkini, sükunetini ihlal eder. Muaşeret adabından bahsetmeyi terbiyeye aykırı görmemek lazım. Henüz eline çatal bıçak almayan insanların sayıma tabi tutsak milyonları geçer. Halbuki medeniyet ve terakki asrındayız. Hepimizin noksanı var. Mangalda kül bırakmıyoruz. Ne eski terbiyeden haberimiz var, ne modern terbiyeden. Değerli dinleyiciler, Sadarat Yaverlerinden Ragıp Bey hatıralarında diyor ki, talebeliğimizde menü diye bir tabir yoktu. Ne yemek var derlerdi. Sormaya hacet yok, belli bir şey. Öğle yemekleri pırasa veya yoğurtlu ıspanak. Küf hesapları da içinde. Akşam yemeklerinde bunlardan birine mutlaka yağsız pilav eklenirdi. Cuma pazar geceleri de tatlı olarak sade suya pişmiş bal kabağı, şekeri kendinden kuru üzüm hoşafı verirlerdi. Mübarek pırasa göründü mü 6 ay kış yakasını kurtarabilene aşk olsun. Sabah pırası, akşam pırası. Yeter ya Rabbi, artık bıktık yene kadar. Hoş bağırsanız da, dövünseniz de dinleyen kim? Şimdiki gibi yemeği beğenmeyip idareye küsmek, yemekhaneye girmemek, grev yapmak, boykot yapmak kimin haddine düşmüş? Bunun adı kanunen isyanı mal ittifakı dahili idi. Padişahın isyanını beğenmiyorsunuz diye dahiliye zabitleri izbandut gibi tepenize dikilir, durup dururken başınıza iş çıkarır, esmayı üzerinize sıçratmış olurdunuz. Pek insaflı davranırlarsa yemeğe girmediğinizden dolayı her hafta riyazet hapsi. Riyazet hapsine mahkum olanlar için kanun, nan-ı aziz ve ma-i lezizden başka bir nesne verilmeye. Yani su, ekmek. Bu da pırasa aşkına çekilir bir cefa değil, ceza değil. Bizim bildiğimiz pırasanın zeytinyağlısı olur veya kıymalısı. Zeytinyağlısı bol limonlu olursa fena da olmaz. Gel gelelim, o devirde talebeye limon verilmek adeti yoktu. Limon sadece hastanelerde lütfedilirdi. O da reçel gibi, peynir gibi kanuni tabiriyle erzak-ı nadireden sayılırdı. Tabelaya pırasanın adı resmen pür hassa, yani şifa dolu olarak yazılırdı. Pür dolu demek, hassa da hususiyet, şifa manasına gelir. Pırasanın zeytinyağıyla ve hele kıymalı pişirilmesi hazineye zarar olmaması için olacak pek adet değildi. Bazı kere tabelaya pür hassa ma guştu bakar diye geçerdi. Nasıl, pek şatafattı, çok teşrifatlı bir tabir değil mi? Manası murad olundukta sığır etiyle pişmiş pırasa demektir. Mamafi, bal kabağını da öküz etiyle pişirip şakirdanı şakirül ihsan kullarına verdikleri de olurdu. Yani nimet ve ihsana şükreden talebe demektir. Sığır etiyle pişmiş pür hassayı afiyetle yedikten sonra hazm-ı taam için 3 defa padişahım çok yaşa diye bağırmak da o zaman mekteplerde şarttı, diyor Ragıp Bey. Pırasanın eski tababet tarihinde de şifa dolu hastası olduğu kabul ediliyor. Doktorların Pir Hipokrat'ın pırasa üzerine bir hayli etütleri var. Hipokrat'ın dediğine göre emzikli annelere, isterik olanlara, boğazdaki ses tellerinin açılmasına pırasa pek faydalıymış. Acaba gür sesli olsunlar diye mi harbiye talebelerine durmadan pür hassa verirlerdi dersiniz? Eski Mısırlıların kibar takımı hastalıktan şifa yap olunca doktorlara vizita ücreti olarak 100 desti içki, 100 tane armut, 100 tane pırasa verirlermiş. Daha yüksek tabakaya mensup olanlar bir de canlı sığır hediye ederlermiş. Demek oluyor ki pırasayı sığır etiyle pişirmek adeti o zaman da varmış. Havalar soğudukça çorbayı hatırlamamak kabil mi? Çorba vaka her mevsimde içilir. Protokolde sofranın baş yemeğidir. Fakat soğuk havalarda onun verdiği keyif, onun verdiği zevk her şeyin fevkindedir, üstündedir. Yemekten zevk alanlar, yemeğin başında içilen çorbayı bir kitabın ön sözüne, mukaddimesine benzetirler. Onların nazarında çorbasız yemek ön sözü olmayan yavan bir kitaba benzer. Bu akşam bize buyurunuz, birlikte çorba içelim sözü bir tevazu eseri değildir. Yemeğe buyurunuz da çorbanın arkasından gelecek yemeklerin, tatlıların, tuzluların, böreklerin, pilavların zevkini görün. Bizim hanımın yemek pişirmek sanatındaki maharetini, inceliğini görün demektir. Çorba, sofra medeniyetinin ilk mühim buluşlarından biridir. Onun için insanlar çorbaya hürmet ederler. Eski milletlerin hepsinin milli çorbaları vardır. Bizim de meşhur olan çorbalarımız vardır. Mesela en başta tarhana çorbası. Hem lezzetlidir, hem de mugaddidir, gıdalıdır. Hele Türk köylüsünün başlıca yemeğidir. Eskiden sabah kahvaltısında çay, peynir, tereyağı yoktu. Çorba içilirdi. Bol domatesli pirinç çorbası iştah açar. Vücudu kalorifer gibi de ısıtır. Hele düğün çorbasının başka milletlerde menendi yoktur. Türk hanımları düğün çorbası yapmakta pek mahirdirler. Mübarek çorbanın türlü türlüsü olur. Pirinç, şehriye, tarhana, işkembe, mercimek, kulak, düğün, limonlu, yumurtalı. Akla gelenler bu kadar. Şehriyenin de envağı var. Yıldız şehriye var, tel şehriye var, arpa şehriye var. Askeri mekteplerde çorbaya büyük emniyet verilirdi. Kalk borusundan sonra nazlı nazlı çorba borusu çalardı. Pür iştiha karavanaların başına çömelir, sade suya pirinç çorbasına kaşık sallardık, diyor Ragıp Bey. Çorba içmek ihtilaflıdır. Bazı ulema yemekten evvel içilmelidir derler. Bazıları da yemekten sonra içilmesini tavsiye ederler. İkinci ihtilaf da çorbanın vaktinde. Öğle yemeğinde mi içmeli, akşam yemeğinde mi? Bu ihtilafı aile doktorları halletsin. Bize sorarsanız bu bir zevk meselesidir. Bizde çorba mutlaka yemekten evvel içilir. Bu suretle hem iştahı açar, hem hazmı kolaylaştırır. Gerçi yemekten sonra içenler de var ama daha ziyade alafranga meşrep olanlar bu şekilde davranırlar. Çorbanın siyasette, edebiyatta da yeri var. Mesela ortalık yine çorbaya döndü deriz. Bir müfsitten bahsederken onun da çorbada tuzu vardır tabirini kullanırız. Tekkelerde çok nefis yoğurtlu çorbalar pişerdi. Misafirlere, dedelere dağıtılırdı. Bu çorbayı içmek için tekkeyi beklemek lazımdı. Onun için feyz alırsın çekerek derdugamı dünyayı, tekkeyi bekleyen elbette içer çorbayı demiş şair. Akşam yemeklerinde içilen çorbanın faydası, uykusuzluktan şikayet edenlere rahat bir uyku temin etmesidir. Bize sorarsanız, ne öğle ne akşam yemeğinde, sabah kahvaltısında çorba içmek en iyisi. Çünkü akşam yemeğinden sonra uzun saatler tembel tembel mide oturuyor. Sıcak çorba girdi mi iştah artıyor, vücuda enerji geliyor, mide aleminde bir cümbüş başlıyor. Onun için eskiden askeri mekteplerde sabah kahvaltısı olarak pirinç çorbası verilirdi. Borazanın çaldığı çorba borusu, can kurtaran gibi kulaklarımızda tanine naz olur. Yemekhanelere koşuşurduk diyor Ragıp Bey. Yalnız çorbanın üstüne de ah o ekşi suratlı cebir ve hendese dersleri olmasaydı. O tarihte Harbiye Pangaltı'daydı. Yemekhane kapısının üstünde celi yazı ile şu mısralar göze çarpardı. Hamid Han-ı Kerim'in şirini lütfundan eder bu mektebi dilsir ve ihya, çıktım balasına dedim tarihin ne âlâ taamhane eyledi inşa. Askerlikte onbaşının bir vazifesi de manganın kaşıklarını muayene etmektir. Hak geçmesin diye birbirinden büyük olmamasına dikkat etmektir. Kaçakçılık yalnız vergide, gümrükte, hudut boyunda olmaz ya, karavana kaşıklarında da olur. Açık gözler kaşıkların büyüğünü yakalar, Bağdat'ı tamire şitap ederlerdi. Rivayete göre çorba Ademoğlunun ilk bulduğu yemeklerdenmiş. Bu tarihi ananesi dolayısıyla kendisine hürmet ediliyor. Nuh peygamberin gemisi Cudi Dağı'na oturduğu zaman içinde mevcut hububattan ilk pişirilen yemek çorba olmuştur. Biz aşure diyoruz ama Anadolu'da ona çorba derler. Her milletin mahsus milli çorbaları var. Fransızların, İtalyanların kaplumbağa çorbası meşhurdur. Çinlilerin yılan çorbası meşhurdur. Bizim de tarhana çorbamız. Hele üzerinde yağda kızartılmış kuşbaşı ekmek doğrayıp yemek o çorbanın şanındandır. Kırmızı mercimek de böyledir. Şimdi çorba zamanımızda sosyetenin menüsü arasına da girdi. Kolbaşı oldu hatta. Gece yarısından sonra Benam gece kulüplerinde işkembe çorbası veya şafak çorbası adını verdikleri domates çorbası içmek moda oldu. Eskiden hatta bugün de yemeğe davet olunan misafire tevazuan fakirin bir çorbasını için derlerdi. Arkasında kuş sütünden başka her şey bulunurdu. Yani çorba bir tevazu sembolü idi. Bir çorbacı tabiri vardır. Milli tarihimizde de yer alıyor çorba tabiri. Bazılarının zannettiği gibi çorba pişiren demek değildir. Kapıkul ocaklarının 31. bölük acemi ocağı ile piyade alayını teşkil eden yaya bölüklerinin subaylarına çorbacı denirdi. Çorbacılar bölüklerinin her işinden bilhassa disiplininden mesul idi. Maiyetindeki askerleri tehdit etmek salahiyetine haiz idiler. Disiplin subaylarıydı. Sultan II. Mahmut orduda değişiklik yapınca çorbacı tabirinde kaldırdı. Niye çorbacı? Çünkü bir ordunun en mühim unsuru yemek pişirmek ve avlanmak. Onun için Yeniçeri subayların turnacıbaşı, zağarcıbaşı gibi avcılık tabirleriyle bağlantılı ünvanları olduğu gibi çorbacı gibi de ünvanları vardı. Bu tabir sonradan Hristiyanların zengin hatırı sayılanları hakkında kullanılmaya başlandı çorbacı tabiri. Yani Anadolu'da halk arasında çorbacı dendi mi Hristiyan esnaf manasına geliyor. Bunda şöyle bir hikayesini anlatıyorlar. Eskiden sabah kahvaltından çorba içmek adet. Müslümanlar camiye gidiyorlar, sabah namazını kılıyorlar. Ondan sonra çorba içip işlerine gidecekler. Bu arada çorbayı onlar pişiremezler. Sabah namazına gitmeyenlerin pişirmesi lazım. Kimdir o? İşte gayrimüslimler. Gayrimüslimler erkenden dükkanlarını açarlar, çorba kazanlarını koyarlar, bilhassa paça çorbasını kaynatırlar. Sabahleyin paça çorbası içmek çok yaygın bir adetti. Millet camiden dönerken gitmeden önce ellerinde çinko kaseleri vardır, onu dükkana bırakmışlardır. Dönüşte çorbalarını alır, eve gelirler, çorbalarını içer, ondan sonra işlerine giderler. İşte Müslümanlar sabah namazındayken çorba yapacak olanlar, çorba pişirecek olanlar Hristiyanlar olduğu için Hristiyanlara çorbacı tabirinin verildiğinde söylerler. El uhdetu alel ravi demiş eskiler. Değerli dinleyiciler, sofra aile yuvasının medarı saadetidir. Eski ailelerimizde akşam ezanıyla beraber sofralar kurulurdu. Yemekler ısıtılırdı. Hane halkı çoluğu çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle, bütün kadrosuyla evin erkeğini beklerdi. Zamanımızda o saatlerde evin efendisi de sokakta, hanımı da. Şimdi çok kişi ayak üzeri yerlerde, sılacı leyleği gibi ayakta karın doyurmayı tercih ediyor. Çünkü çeşitli eğlence yerlerine yetişmek isteyenler var. Ayrıca iktisadi zorlukların doğurduğu çeşitli neticelerden birisi de tesirini mutfaklarda gösterdi. Ağız tadını kaybettik. Türlü sebepler yüzünden refah şartları daraldı. Türk yemek pişirme sanatının sırları, güzellikleri yavaş yavaş unutulmaya yüz tuttu. Bin netice Türk mutfağı gerildi. Annelerimizin, ninelerimizin ne okumaları vardı ne de yazmaları. Kulaktan dolma bir iki namaz suresinden başka bir bildikleri yoktu. Okuma yazma bilenleri de vardı ama şimdiki kadınlar gibi belki çok kültürlü değildi. Ama on parmakları on marifet saçardı. İftara bir saat kala bir sıvandılar mı, tatlısıyla, böreğiyle türlü türlü yemeği evvelallah sıraya dizerlerdi. Mevsim yaz ise patlıcanın dolmasını, kebabını, imam bayıldısını, hünkâr beğendisini, karnı yarığını, zeytinyağlı pilavını, hatta salatasını öyle bir maharetle hazırlarlardı ki yemekle beraber parmaklarınızı da beraber yerdiniz. Eskiden pikniğe gidildiği zaman manda arabalarıyla, adı piknik, kır, mesire, kayış dağına, Çamlıca safhasına patlıcan dolması mutlaka giderdi. Nefasetine doyum olmaz, yiyenlerin tadı damağında kalırdı. Hem vitamini bol, hem yemeği çeşitli, hem de lezzetli bir sebzedir patlıcan. Fıkra meşhur, İstanbullu ile Rizeli oturmuşlar yemek yiyorlar. Sofraya patlıcanın kebabı gelmiş, İstanbullu, güzel sebzedir patlıcan, her çeşit yemeğine bayılırım demiş. Rizeli, hayır, hamsi de hamsi diye tutturmuş. İstanbullu, senin hamsi dediğin nedir ki? Nihayet bir iki çeşit yemeği olur, hepsi o kadar, ama patlıcanın başlamış saymaya. Rizeli, hamsi hamsi hamsi mi diyorsun? Hamsinin ağzına layık bir de hoşafı olur der demez İstanbullu, doğrusun birader demiş, lafı kesmiş. Her konuya Yahya Kemal'in derin bir vukufu vardır. Türk mutfağı hakkında der ki, Türkler Malazgirt Harbi'nden sonra ilk defa İzmir'e gelince yemek yenilen yere lokanta denildiğini öğrenmişler. Biber Frenkçe, patlıcan Farsça, fasulye ve salata İtalyanca olarak bize girmiştir. Görülüyor ki medeniyet daima müşterek ve beynelmileldir diyor. Rumlardan, Ermenilerden de yemek almışız. Aldıklarımız o kadar bizim olmuş ki şimdi bizden Türk yemeği diye alıyorlar. Onları Türk yemekleri diye pişirip yiyorlar. Aldıklarımızı Türkleştirmişiz. Bu bizdeki temsil kabiliyetinin dehşetini gösterir. Bir de memleketimizde Asya'dan ve bugünkü İran sahasından getirdiklerimiz var. Buralısını alınca buradan, Rumeli'yi alınca Rumeli'den, hatta Macaristan'dan bile aldıklarımız var. Bundan bir sentez yapmışız. Mesela bir papaz yahnisi vardır ki eski yemeklerimiz arasında meşhurdur. Fakat tamamen bizim mutfağımızın malıdır.
Yeah.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir Hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşmayı umuyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci, teknik masadaki arkadaşımız Serhat Yapıcı ve bütün radyo çalışanları adına hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Hatıralar.